Ayrım 8.
Klinik ve kişisel gözlemlerim bana, insanların ancak karşılığında bir şey elde edeceklerse iyi niyetlerini, tabii biraz olduğunu varsayarsak, geri çektiklerini göstermiştir. Arkadaşınızın iyi niyetini geri çekmesinin sizin davranışınızı etkilediğini belli ederseniz, iyi niyeti geri çekme, diğer kişi açısından manipülatif bir güç kazanacak ve bunu yeri geldiğinde yine kullanacaktır. Şayet iyi niyetin manipülatif bir araç olarak kullanılmasına karşılık vermezseniz, bu öfke yaratmasının geçici olarak dışında bir yarar sağlamayacak ve kullanılma frekansı ortadan kalkacaktır. Potansiyel gücü nedeniyle etkileşim kurduğunuz kişiler de çoğumuz gibi atılgan değilse, büyük bir ihtimalle size olan iyi niyetlerini geri çekme doğrultusundaki sürekli tehditleriyle istedikleri şeyi yaptırabilmek için sizi manipüle etmeye çalışacaklardır. Sizi doğrudan veya ince bir şekilde sevmemekle, hatta reddetmekle tehdit edeceklerdir. İnsanların bu tip bir manipülasyona temel aldıkları çocukça inancımız şöyle ifade edilebilir. İlişki kurduğunuz kişilerle iyi niyet esastır. Yoksa sizi herhangi bir şey yapmaktan alıkorlar. Varlığınızı korumak için başkalarıyla işbirliği kurmanız gerekir. Onların sizi beğenmesi çok önemlidir. Bu inanç üzerine kurulmuş olan manipülasyon örnekleri günlük yaşamda, özellikle yakın ilişkilerde, aynı zamanda iş ve okul ortamlarındaki otorite ilişkilerinde de ortaya çıkar. Örneğin başkalarının, "Bunu unutmayacağım, bunu yaptığına pişman olacaksın" veya "Nokta nokta yapmazsam yaşamın cehenneme döner" imalarına, hatta incitici veya soğuk bakışlar şeklindeki daha ince ipuçlarına otomatik olarak kapılırsanız, onların manipülasyonuna karşı kaygı ve duyarlılık geliştirdiğinizi fark edersiniz. Bu tür önermeler, çocukluğumuzda başvurulan ve otomatik olarak kaygılanmamıza yol açan koşullanmalara benzeyen anlam ve niyetler içerirler. Yetişkinler ve yaşça daha büyük çocuklar, onları kızdıran şeyler yaptığımızda bizi kontrol etmek için şöyle şeyler söylerlerdi. "Bu davranışı sürdürürsen, söze dökülmeyen içerik beni kızdırmaya devam edersen, umacı gelip seni götürür. Söze dökülmeyen içerik artık seni sevmeyeceğim ve ondan korumayacağım. Kendisine "bunu unutmayacağım, artık seni sevmeyeceğim ve belki bir gün acısını çıkaracağım" dendiğinde, kaygılı yetişkin, çaresiz bir çocuk olduğu zamanki koşulların hala devam ettiğine, güvenli ve mutlu olabilmesi için başkalarıyla iyi geçinmesi gerektiğine ilişkin bir yargıya varır. Şayet gelecekteki olası misillemelere ilişkin bu utanç verici ipuçlarıyla başa çıkarken, mutluluğunuz için herkesin iyi niyetine gereksiniminiz olup olmadığı konusunda kendi yargılarınıza dayanırsanız, mantıklı ve atılgan bir biçimde "bunu neden unutmayacağını anlayamıyorum" veya "anlamıyorum, sanki artık beni sevmeyeceksin gibi konuşuyorsun" yanıtını verme eğiliminde olursunuz. Etkileşimde bulunduğunuz kişilerin davranışınızı beğenmesi veya takdir etmesi gerekmez veya beğenilmeyeceksiniz diye endişelenmeniz gerekmez. Gereken tek şey sonuca ulaşmaktır. Biçim veya tarz için puan almazsınız. İpi göğüslediğinizde ise düşseniz de, kaysanız da, tökezleseniz de, çarpsanız da yine ödülü alırsınız. Çoğumuz bize yöneltilen ricalara, hatta davetlere sadece hayır deme konusunda büyük güçlük çeker. Bir şekilde farkında olsak da olmasak da, ya diğer kişinin reddedildiğinde başa çıkmasının çok zor olacağını ve hakarete uğramış hissedeceğini veya %100 karşılıklı bir anlaşma olmadan bir ilişkinin yürümesinin olanaksız olduğunu varsayarız. Atılgan olmayan bu inanca ilişkin sonuçların günlük örnekleri, bazı sosyal etkinliklere katılmanız için davet aldığımız zaman görülebilir. Gerçek durumunuzu atılgan bir biçimde ifade etmek için basit ve açık bir şekilde "bu hafta sonu gelebilecek gibi hissetmiyorum, başka bir zaman yine konuşalım mı" derken ne derece rahatsız hissedersiniz? Bunun yerine diğer kişinin rahatsız olmasını, atlatılmış hissetmesini ve sizden hoşlanmaması ihtimalini engelleyecek iyi nedenler icat edersiniz. Çoğumuz bu kalıtımsal davranış örüntüsünü, başka kişilerle azıcık bir geçimsizliğe yol açabilecek şeyler yaparsak, yaşamımızı doğru dürüst yürütemeyeceğimize ilişkin çocukça inancımız yüzünden uygularız. Genellemeler kuşkulu olup genellikle işe yaramadığı için bu alandaki davranışımız şu gözlemi belirtmemi kışkırtacak kadar çocukçadır. İnsan başkalarının duygularını incitme terörünü duyarak yaşayamaz. Bazen kişi başkalarını incitebilir. Büyük kent yaşamı böyledir. Atılganlık hakkı 8. Karar verirken mantıklı olmama hakkınız vardır. Mantık, kendimiz de dahil olmak üzere birçok şeye ilişkin yargıda bulunurken hepimizin zaman zaman yararlandığı bir akıl yürütme sürecidir. Ancak mantıki önermelerin tümü doğru değildir ve mantıki akıl yürütme süreciyle daima her koşulda ne olacağı yordanamayabilir. Özellikle mantık, kendimizin ve başkalarının isteklerini, güdülerini ve duygularını anlamada pek işe yaramaz. Mantık ve akıl yürütme genellikle mantıki süreçlere girdi teşkil eden evetler veya hayırlar, siyah veya beyaz ve ya hep ya hiç ile ilgilidir. Ancak isteklerimiz, güdülerimiz ve duygularımız bizim için ya hep ya hiç terimlerinin ifade ettiği kadar açık değildir. Çoğunlukla şeyler ve insanlar hakkında karmaşık duygularımız vardır. Duygularımız farklı zamanlarda ve yerlerde, farklı derecelerde hissedilir. Aynı anda farklı şeyler bile isteyebiliriz. Mantık ve akıl, insani durumumuza özgü, mantık dışı, gri alanlarımız konusunda kolay işlemez. Mantıki akıl yürütme istediğimizi, neden istediğimiz veya çatışan güdülerden kaynaklanan sorunları çözme konularında bize pek yardımcı olmayabilir. Öte yandan mantık, davranışınızı değiştirmek üzere sizi ikna etmek isteyen kişilerin çok işine yarar. Küçük bir çocuğa mantık kelimesinin ne anlama geldiğini açıklamam gerekirse, şu saptamayı yaptığımda konudan uzaklaşmış olmam. Mantık, başkalarının yanıldığınızı kanıtlamak için kullandıkları şeydir. Ve o da ne kastettiğimi anlayacaktır. Mantık, birçok kişinin hem kendilerinin hem de başkalarının davranışlarını yargılamak için başvurdukları dışsal kurallardan biridir. Mantığın insan ilişkilerindeki yanlış kullanımına rağmen çoğumuzda arzularımızı, amaçlarımızı ve eylemlerimizi gerekçelendirecek iyi nedenlerin verilmesi gerektiğine ve akıl ile mantığın keskin düşünsel bıçağının kişisel kafa karışıklığını keserek izlenecek doğru yolu ortaya çıkaracağına ilişkin öğretilmiş çocukça bir inanç vardır. Birçok kişi mantığı bize yaptırmak istedikleri şeyleri yaptırabilmek için bir manipülasyon aracı olarak kullanır. Bu manipülasyonun temelindeki çocukça inanç şudur. Mantığı izlemelisin. Çünkü mantık herhangi birimizin başardığından daha doğru yargılara varılmasını sağlar. Mantığın beslediği manipülasyon günlük ilişkilerimizde izlenebilir. Örneğin üniversitede bazı fakülte danışmanları öğrencilerin ders seçimlerini manipüle etmek için mantığa başvurabilirler. Danışmanlar öğrenciyi programda tutmak veya başka bir bölümde ilgisini çekebilecek gereksiz dersleri almasını engellemek için mantıkla manipülasyon uygularlar. Bu uygulama öğrenciye mezun olmak istediği, doktora eğitimine devam etmek istediği veya mezun olduktan sonra iyi bir iş bulmak istediği hatırlatılarak gerçekleştirilir. Böylece örneğin danışman mantıklı bir şekilde öğrencinin Egyptological Pornologic Sarkografi, mumyalar üzerine çizilen resimler gibi gereksiz dersleri almasının zamanında mezun olması, mezuniyet sonrası eğitim fakültesine gitmesi veya iyi bir iş bulması açısından yararlı olmayacağını ileri sürer. Ancak danışmanın bölümünden mümkün olduğu kadar çok sayıda ders alarak en kısa zamanda mezun olmasının maddi kaynak ve öğretim kadroları kazanma açılarından danışmanın bölümüne yarayacağına hiçbir zaman dikkat çekilmez. Şayet öğrenci danışmanının mantıki yönden kendi adına karar vermesini kabul ederse, bölümün işlemesi için bir başka koyun gibi sıraya girmiş demektir. Şayet atılgan biçimde kendisi için neyin daha önemli olduğuna kendi karar verirse, ilgi duyduğu başka dersler alırsa veya belki bir dönem veya çeyrek dönem daha önce mezun olursa, danışmanın mantıki manipülasyonunu şöyle yanıtlama eğiliminde olacaktır. Doğru, böyle yaparsam okulda daha uzun süre kalabilirim. Fakat yine de ilgimi çeken bazı dersleri almak istiyorum. Mantığa dayalı diğer birçok manipülasyon örneğini günlük yaşantılarınızda gözleyebilirsiniz. Eşler karşılıklı olarak birbirlerine yorulabiliriz veya yarın erken kalkmamız gerekir, yarın gece kuzen Mildred gelecek gibi yapılmak istenenlerden kaynaklanabilecek yüzlerce olumsuz sonucu sıralayarak neden şunu veya bunu yapmamaları gerektiğini belirttiler. Bu manipülasyonu uygulayan kişi kendini ele vermeden ve teklif edilenin yerine kendisinin ne istediğini açıkça söylemeden yardımseverlik, diğergamlık ve mantık arkasına sığınılarak yapılır. Anılan mantıki manipülasyon hem karı kocanın çatışan isteklerine ilişkin olası uzlaşmayı engeller hem de manipüle edilen eşin böyle mantıki olmayan bir davranış önerdiği için cahil ve suçlu hissetmesine yol açar. Mezuniyet sonrası eğitiminde öğrendiğim ilk şeylerden biri, öğrencinin varlığını koruyabilmesi için profesörlerinin laboratuvardaki elektronik araç gereçlerini işletmesi gerektiğiydi. Sonuç olarak öğrendiğim ikinci şey ise, bir araç gerecin neresinde bozukluk olduğunu anlamak için onarım kitabında yer alan bütün mantıki adımları izleyerek zamanınızı harcadıktan sonra kahrolası şeyi çalıştırmak için yapılması gerekenin hala baş aşağı çevirip kablosunu rastgele sallamak olduğuydu. Mantıklı davranmak sorununuzu mutlaka çözeceğiniz anlamına gelmiyor. Mantıklı olma sorununuza ilişkin çözümün aslında çoğunlukla çizdiğiniz sınırların dışında kalmasına rağmen çalışmanızı sadece tamamen anladığınız şeylerle sınırlandırmanız gerektiği anlamına gelir. Bazen ne derece ham ve incelikten uzak olursa olsun, düşünsel bir süreç olarak sadece tahmin etmeniz yetecektir. Atılganlık hakkı 9. Anlamıyorum deme hakkınız vardır. Sokrat, her birimizde gerçek bilgeliğin, yaşam, kendimiz ve çevremizdeki dünya hakkında ne kadar az şey bildiğimizi anladığımız zaman geliştiğini saptamıştır. Onun gözlemi, İnsan olmanın özelliklerinden birini yetkin bir biçimde betimler. Hiçbirimiz çevremizde olup bitenlerin çoğunu dahi tümüyle anlayacak kadar akıllı ve duyarlı değiliz. Yine de insan olmamız nedeniyle yeteneklerimizin bu sınırlılığına rağmen varlığımızı sürdürebiliyoruz. Yaptığımız şeyleri yaşantılarımız aracılığıyla öğreniriz ve çoğumuz açısından başkalarıyla paylaştığımız yaşantılar başka bir kişinin ne dediğini veya ne istediğini her zaman anlamada başarılı olmadığımızı gösterir. İçimizden çok az kişi herhangi bir şekilde başkasının zihninden geçenleri okuyabilir. Hiçbirimiz akıldan geçenleri okumada pek iyi değilizdir. Ancak birçok kişi sanki onlar için bir şeyler yapmamızı beklermiş gibi ipucu vererek, ima ederek, telkinde bulunarak veya incelikli davranarak istediklerini yapmamız için bizi manipüle etmeye çalışır. Benimsetilmek üzere eğitildiğimiz ve bu tür bir manipülasyonu mümkün kılan çocukça inanç şöyledir. Başkalarıyla uyumsuzluk çıkmadan hep birlikte yaşamamız gerekiyorsa, diğer kişilerin gereksinimlerini sezmeli ve bunlara karşı duyarlı olmalısınız. Başkalarının gereksinimlerini kendilerinin dile getirmelerini beklemeden ve sorun çıkarmadan bu gereksinimlerin neler olduğunu anlamanız gerekir. Başkalarının isteklerini anlamak için bunların devamlı hatırlatılması gerekiyorsa, onlarla uyum içinde yaşama yeteneğinizin olmadığı, sorumsuz veya aptal olduğunuz söylenebilir. Bu ilkin inancın desteklediği manipülasyon örnekleri, her gün birlikte olduğunuz insanlarla yürüttüğünüz ilişkilerde sık sık gözlenebilir. Bu tür inançları olan aile üyeleri, iş arkadaşları, oda arkadaşları ve diğerleri, sizin onlara gösterdiğiniz davranışları incinmiş veya öfkeli bakışlarla ve sessizlikle manipüle etmeye çalışırlar. Bu manipülatif çabalar genellikle sizin ve hoşlanmadığı bir şey yaptığınız incinmiş tarafın arasında ortaya çıkan bir çatışmadan sonra belirir. İsteklerin hiç değilse bir kısmını uzlaşarak elde etmek için kendilerini sözel atılganlıkla ifade etmektense sizin yerinize şu yargılarda bulunurlar. 1. Yanlış hareket ediyorsun. 2. Onların hoşuna gitmeyen davranışını sezgiyle anlaman gerekir. 3. Onları ne tür davranışların rahatsız ettiğini otomatik olarak anlaman gerekir. Ve 4. Onların daha fazla incinmemeleri veya öfkelenmemeleri için bu davranışını değiştirmen gerekir. Şayet diğer kişinin sizin adınıza yargıda bulunarak kendisini rahatsız eden şeyi otomatik olarak anlamanız gerektiği doğrultusundaki beklentisine izin verirseniz, onun rahat etmesi için kendi davranışınızı değiştirecek, ayrıca size yönelik incinmiş veya öfkeli hislerini ortadan kaldırmak için başka şeyler de yapacaksınız demektir. Bu tür bir manipülasyonu kabul ederseniz, sadece istediğiniz şeyi yapmanız engellenmekle kalmayacak, en önce böyle bir şeyi istemiş olduğunuz için bedelini ödemek üzere başka bir şey yapmanız gerekecektir. Ticaret ilişkilerinde de insanlar arasında anlaman gerekir ifadesi doğrultusundaki çocukça inancın desteklediği manipülasyona şahit olabilirsiniz. Örneğin, ilaç tedavisi için özel bir doktorun muayenehanesine gittiğiniz zaman, sizi muayene etmeden önce gelir düzeyi, iş güvencesi, sigorta anlaşması ve diğerleri hakkında istediği formları doldurmanız için geçen süre, tıbbi muayene için gereken süreden daha uzun olabilir. Bazen doktorun kendisinden ilaç tedavisi değil de borç isteniyormuş gibi düşündüğü duygusuna kapılırım. Bu izlenimin hatalı olduğundan eminim. Fakat tıp personelinin gösterdiği davranıştan, tedavinin bedava olduğunun ve onlara paranın yanı sıra daha başka şeyler de borçlu olduğumun ima edildiğini defalarca hissetmişimdir. Son zamanlarda osteopatik tedavi için doktora gittiğimde belimi büken şey, hiçbir kelime oyunu amaçlanmamıştır, sosyal güvenlik numaramın istenmesi oldu. O noktada çizgiyi çekip kartı doldurmaktan vazgeçtim. Neyse ki bu son soruydu, yoksa kimi tedavi ettiğini bilemeyecekti. Tıbbi bilgi içermeyen bilgi formunu gözden geçiren hemşire, osteopatı görmeden önce sosyal sigorta numaramı yazmam gerektiğini belirtti. Sosyal sigorta numaramın dirseğimin tedavisiyle ne ilgisi olduğunu anlamadığımı söyleyince, numaranın gerekli olduğunu vurguladı. Yüzündeki otoriter ifade, sosyal sigorta numaralarının neden gerekli olduğunu bilmem gerektiğini yansıtıyordu. Edindiğim tüm ayrıntılı psikoloji bilgisine rağmen hala zihin okumayı beceremediğim için yine numaranın dirseğimle olan bağlantısını anlayamadığımı tekrarladım. Bunun üzerine hemşire tutumunu değiştirerek birçok vaka ödemelerinin işçi sendikası ve diğer özürlü acenteleri tarafından karşılandığını açıkladı. Bu acentelerle iletişim kurulurken muayene ekibinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla bütün hastalara sosyal güvenlik numaralarının sorulması kuraldı. Böylece bu, söz konusu koşulda pek atılgan olan hasta adayı, sunulan hizmete karşılık para ödediği kişilere sosyal sigorta numarasını verip vermeme konusunda kendi kararıyla hareket etti. Biyografik kartımın son kısmının boş olmasına rağmen çok iyi bir adamdan fevkalade bir ilgi gördüm. Önemsiz bir huysuzluk olarak bilgisayar bağımlısı kafalara karşı kazandığım önemsiz bir zafer. Öyle de olsa o zamanki talep üzerine sosyal sigorta numaramı vermemenin benim için neden önemli olduğunu anlamıyorum. Siz de benim gibi kafanızın içini tam olarak okumaktan acizseniz böyle bir hizmetin başkalarına sunulmasını nasıl beklersiniz? Atılganlık hakkı 10. Beni ilgilendirmez deme hakkınız vardır. Betimlenen bütün atılganlık haklarının temel hakkınız olan kendinizin nihai yargıcı olma durumundan kaynaklandıkları için büyük ölçüde birbiriyle çatıştıklarını görebilirsiniz. Davranışlarınızın başkaları tarafından manipüle edilmesinin temelinde yer alan ortak inançlar arasında da oldukça fazla çakışma mevcuttur. Çünkü bunlar sadece tek bir şeyi, kendi kendinizin nihai yargıcı olmadığınızı söylemenin farklı biçimleridir. Başkalarının sizin davranışlarınızı manipüle etmek için kullandıkları bütün atılgan olmayan inanç ve araçlarda yer alan bir başka ortak nokta ise bir insan olarak mükemmel değilseniz mükemmel olmak için çabalamanız gerekir ve Tanrı korusun kendinizi geliştiremezseniz bile hiç değilse Tanrı'ya yakışmayan insani davranışlarınızı geliştirme isteği duymanız gerekir sayıltısıdır. Kendinizi böyle algılamayı sürdürürseniz, davranışınızı diğer kişilerin sadece kendi becerileriyle sınırladıkları binlerce biçimdeki manipülasyona açık ve hazır tutmuş olursunuz. Bu inanç söze dökülürse kulağa şöyle gelecektir. İnsani durumunuz nedeniyle zavallısınız ve çeşitli kusurlarınız var. Bu insanlık halini telafi edebilmek amacıyla her şeyi mükemmel yapabilmek için çabalamalısınız. İnsan olduğunuzdan bu gereği yerine getirememeniz mümkündür. Fakat gelişme isteğinizi sürdürmeniz gerekir. Şayet bir başkası kendinizi nasıl geliştireceğinizi gösterirse, onun gösterdiği yolu gerçekten izlemeniz gerekir. Şayet izlemezseniz çökmüş, tembel, bozulmuş ve değersiz bir insan olursunuz ve bu nedenle kendiniz de dahil olmak üzere hiç kimsenin saygısını hak etmezsiniz. Kanımca bu inanç tam bir enayi oyunudur. Kendinizi herhangi bir konuda, atılgan olmak için bile, mükemmel olmaya hazırlarsanız, hayal kırıklığına uğrar, engellenme duygusu hissedersiniz. Öte yandan, birinin mükemmel olması, bir başkasının sapkınlığına işaret edeceğinden, kendi tanımınız da dahil olmak üzere, hiç kimsenin tanımına göre mükemmel olmayı önemsemediğinizi, atılgancı ifade etme hakkına sahipsiniz. İlişkilerinizin çoğunda kendinizi geliştirmenin gerekliliği inancına dayanan manipülasyonu görebilirsiniz. Evliliğiniz diğer çoğu evlilikler gibi ise eşiniz örneğin giysilerini durmadan evin orasına burasına atıyorsun. Kendini geliştirmeyi veya işleri daha iyi yapmayı veya neyin önemli olduğunu öğrenmeyi veya medenileşmeyi veya aklı başında bir insan olmayı veya derli toplu biri olmayı vesaire vesaire vesaire istemez misin diyerek sizin dağınık davranışınızı kontrol etmeye çalışabilir. Şayet davranışınızı geliştirme isteğinin gelişmenin ne olduğuna ilişkin bir başkasının keyfi seçimine göre gerekli olduğu doğrultusundaki manipülatif tuzağa düşerseniz, giysilerinizi neden dağınık bir şekilde evin orasında burasında attığınıza ilişkin nedenler sıralamaya zorlanırsınız. Geçen akşam eve geç gelmişsinizdir veya çok yorgun hissetmişsinizdir veya sadece unutmuşsunuzdur veya aslında bu çok sık yaptığınız bir şey değildir veya bunlar gibi herhangi bir çocukça yanıt verirsiniz. Öte yandan kendinizi geliştirmeyi isteyip istemediğiniz konusunda atılgan bir biçimde kendi kararınızı verirseniz, duruma daha gerçekçi bir biçimde yaklaşmanız mümkündür. Örneğin, etrafı düzenlemeyi istemem gerektiğini anlıyorum. Fakat bazen buna aldırmıyorum. Seni rahatsız ettiğini biliyorum. Bir uzlaşma yapıp yapamayacağımıza bakalım. Hoşuna gitmeyen bir şey yaptığımda sen bana müdahale etme çabandan vazgeçersen, ben de senin beni rahatsız eden davranışlarına müdahale etmemeye çalışırım. Sorun yaratan bir şey yaptığımda bana haber ver. Ben de senin için aynısını yapayım. Lafı dallandırıp budaklandırmadan sadece direkt bir iletişim. İş yerinde insanların birbirleriyle performanslarını nasıl geliştirebilecekleri, koşulları değiştirmenin nasıl daha kolay veya daha verimli veya daha estetik olabileceği konularında tartıştıklarını gözleyebilirsiniz. Bu bağlamda Sid'in vakasından söz edilebilir. Sid, atılgan olmayan bir mağaza yöneticisiydi ve malları en iyi biçimde nasıl pazarlayacağını deneyimlerinden öğrenmişti. Terapiye geldiği sırada depresyondaydı çünkü ekibinin bazı yeni üyeleri Sid'in müşterilere davranılmasını istediği gibi davranmak yerine sunuş biçiminin nasıl geliştirilebileceği konusunda sürekli ukalalık ederek malları kendi istedikleri gibi pazarlayabilmek için kendisini manipüle ediyorlardı.